Ayrım 11. Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin, sayfa 159. Sonbaharda bir gece Sarıova'da tüyler ürperten bir olay oldu. Sabaha doğru yangın toplarıyla uykusundan uyanan ahali, Kelami Baba türbesinin yanmakta olduğunu dehşetle görüyordu. Bu türbe, mezarlık yolu üstünde, kasabanın hemen her tarafından görülen yüksek bir tepedeydi. Kelami Baba'nın Sarıovalılar gözünde öyle bir ehemmiyeti vardı ki bulunduğu tarafa yataklarının ayak ucunu çevirmezlerdi. Halk bütün hacetlerini ondan isterler, her başı sıkılan ilk önce onun mukaddes örtüsüne yüzünü sürerdi. Hükümete ve mahkemelere verilecek arzuhaller evvela ona götürülür, himmet ve yardımı rica edilirdi. Davalarını kazananlar, hapishaneden çıkanlar, bir kazadan sağlam kurtulanlar ellerinde mum desteleriyle ona koşarlardı. Hasılı Kelami Baba türbesi hükümet üstünde bir hükümetti. Himmeti hazır ve nazır olsun, koca bulamayan kızlardan, şifasız dertlere uğrayan hastalardan, kiracısız kalan evlere, müşterisi az dükkanlara kadar her işle uğraşırdı. Sonra kasabayı düşman şehrinden, zelzele, yangın, su basması gibi bütün afetlerden koruyan da oydu. Biraz evvel uzaktan onun kandillerine karşı ellerini açtıktan, kendilerini onun himayesine ısmarladıktan sonra uykuya dalanlar, türbeyi ateş içinde görünce adeta çıldırdılar. Alevler, kızarmış mezarlık servilerinin heybetli çerçevesi içinde dehşet saçan bu yangın karşısında, Sarıova'dan korkunç bir haykırış yükseldi. Sokaklara dökülen, pencerelere üşüşen, damlara çıkan ahali ağlaşıp bağırışıyor, minarelerde selalar veriliyordu. Bu yangın, Sarıova'nın büyük bir felakete uğrayacağına işaret. Kasabada günden güne artan dinsizlik ve ahlaksızlık karşısında Kelami Baba artık gazaba gelmişti. Belki daha sabah olmadan yangının aksiyle kızıllaşan bulutlardan bir yıldırım yağmuru başlayacak yahut bir zelzele şu dağları kasabanın üstüne yıkacaktı. Gecelik entarileriyle sokağa fırlayan ahali karanlıkta dalgalı insan dereleri halinde kol kol bu türbeye doğru akıyordu. Ehemmiyetli bir kulak ameliyatından dolayı 4 günden beri hastanede yatan Şahin Efendi yerinde duramadı. Çabucak giyinerek başının sargısıyla sokağa indi, kalabalığa karıştı. Şahin Efendi ömründe bu kadar dehşetli bir manzara görmemişti. Ahali tekbir getiriyor, kadınlar pencerelerde, "İki gözüm, bizi kimlere bırakıp gidiyorsun?" diye bağırışıyorlardı. Yangın yerinin etrafını jandarmalar, polisler sarmıştı. Türbe kav bir binaydı. Ateş her tarafını sardığı için yanıp kül olmasını beklemekten başka yapılacak iş yoktu. Şahin Efendi, jandarma çemberinin dışında durup dinlenmeden haykırarak, tekbir getirerek birbirini ezen bir insan yığınını seyrederken tüyleri ürperiyordu. Yangının akisleri bu beyaz geceliklerle sokağa uğramış kalabalığı baştan başa kana boyamış gibi gösteriyordu. Türbesi yanan evliya ile beraber yanmak istiyormuş gibi ileri atılan coşkunları polisler, jandarmalar süngüyle dipçikle geri püskürtmeye mecbur oluyorlardı. Sabaha doğru yangın söndü. Ahali babasını, hamilerini kaybetmiş öksüz kafileleri gibi ağlaya inleye yerlerine döndüler. Kelami Baba türbesi bir nevi enbiya tarihi müzesiydi. Orada kocaman bir kemik vardı ki Yunus peygamberi yutan balığa, bir sopa vardı ki Hazreti Musa'ya ait olduğu söylenirdi. Yine orada Hazreti Nuh'un gemisinden kopmuş bir tahta parçasıyla Eyüp peygamberin fukaralığı zamanında üstünde yattığı kerevet görülüyordu. Miskinlik, uyuz gibi hastalıklara tutulanlar bu kerevetin üstüne bir kere yattıkları gibi Allah'ın izniyle bir hafta içinde tertemiz olurlardı. Sonra türbede Osmanlı halifeleri tarafından hediye edilmiş bazı kıymetli eşyalar da vardı. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Sanduka için gönderilmiş bir sırmalı ipek örtü, 2. Selim'in Mısır'dan getirdiği çok sanatlı bir fener, yine başka padişahlar tarafından Kelami Baba'ya hediye edilmiş sedefli rahleler, halılar, gayet güzel yazılmış ve yaldızlanmış kitaplar, hatta 5-10 parça mücevher. Yangın Kelami Baba'nın kemikleriyle beraber bütün bu mübarek eşyayı da silip süpürmüştü. Hocalardan bir kısmının fikrince Sarıova ahalisinin ahlaksızlıkları yalnız Kelami Baba'yı değil, türbede metrukatı bulunan bütün peygamberleri ve evliyaları kızdırmıştı. Onun için bu yangın yalnız türbe sahibinin arzusuyla değil, bütün evliyaların ittifakıyla kararlaştırılmıştı. Camiler artsız arasız dolup boşalıyor, ahali tövbe istiğfar ediyordu. Temiz ve süslüce çarşafla sokağa çıkan kadınlara, kahvelerde iskambil tavla oynayan gençlere ağır sözlerle sataşılmaktaydı. Hükümete karşı da yine bir gizli hoşnutsuzluk başlamıştı. Kabahat hep memleketi idare edenlerdeydi. Kadınların bu kadar açılıp saçılmalarına, gençlerin eğlence ve kumarla vakit geçirmelerine göz yummak bir Müslüman hükümetine yaraşır mıydı? Kelami Baba artık Sarıova'dan elini eteğini çekmiş, kasabayı yetim bırakmıştı. Bakalım artık memleketi kim koruyacaktı? Babanın yangın gecesi Örfi dedeyi rüyasında ziyaret ettiğine dair de bir rivayet çıkmıştı. Ayağında demir çarıkla, elinde bir asa, sırtında kocaman bir torba varmış. Türbedeki evliya eşkıyaları ile halifelerin hediyelerini herhalde bu torbaya doldurmuş olacaktı. Baba Örfi dedeye veda ederken, "Yandım artık duramıyorum. Bu kasabayı çeşit çeşit belalar ve musibetlerden koruması için Allah'a yalvarmaya yüzüm kalmadı." diye barbar bağırmış. Bu masallar nakledilirken kadınlar, çocuklar ağlıyorlar, ihtiyarlar göğüslerini yumruklayarak ah ediyorlardı. Üçüncü gün Şahin Efendi'nin kulağına başka bir rivayet geldi. Yangın bir kaza değil, bir kasıt eseriymiş. Hükümet yaptığı gizli ve derin tahkikat neticesinde ele ehemmiyetli bir ipucu geçirmiş. Galiba ihtimal kasabada genç dilsizlerden biri türbeye kundak sokmuş. İlk evvel yerli bir bakkal ağzından işittiği bu rivayet Şahin Efendi'yi derin derin düşündürdü. Baş muallim hemen yolunu değiştirdi. Deli Necip'i görmek için belediye dairesine gitti. Mühendis, "Bunu ben de işittim," dedi. Yangının hakikaten bir kasıt eseri olduğu hemen hemen tahakkuk etti. Şahin Efendi gülerek, "Türbeyi dinsizler yaktı," diye bir rivayet çıkmış. "Sakın bunu bize yüklemeye kalkmasınlar." Deli Necip, "Gülüyorsun ama olmaz şey değil," dedi. "Sen o gece hastanede olduğuna bir ye de bin şükret. Ben de belediye başkatibinin düğünündeydim. Fakat Allah arkadaşları saklasın." O gün akşama doğru daha başka havadisler işitildi. Dedikodu yolunu değiştiriyor, başka bir zeminde başka bir yangın gibi süratle büyümeye başlıyordu. Türbeyi yakan Kelami Baba değil, memlekette günden güne artan din düşmanlarından biriydi. Veli'nin Örfi dedeye "yandım" diye bağırması da bunu göstermiyor muydu? Hükümet adam olsa bu türbe kundakçısını ele geçirir, yangın yerinde diri diri yakardı. Sarıova'yı Tanrı'nın gazabından korumak için bundan başka yol yoktu. Bununla beraber kundakçının kim olduğuna dair henüz bir şey söylenmiyordu. Ertesi sabah Sarıova gazetesinde heyecanlı bir fıkra çıktı. Kasabanın şimdilik ismi zikredilmeyen dört ehemmiyetli kimsesi mutasarrıfa müracaat etmişler. Yine şimdilik isminin zikredilmesi doğru olmayan bir şahıstan şüpheleri olduğunu söylemişler. Ayyaşlığı ve sui haliyle maruf olan ve işgal ettiği mühim mevkiye yakışmayacak bir derbeder hayat geçirdiği herkesce malum bulunan bu deli insan, öteden beri evliyayı kiram aleyhine tevehhuatta bulunurmuş. Birçok defalar halkı putperestlikten kurtarmak için bu türbeleri yakmaktan gayri çare yoktur dediğini kulaklarıyla işitenler varmış. Nitekim Allah rızası için bu hususta şehadet etmeye 20-30 kişi hazır bulunuyormuş. Şahin Efendi bu fıkrayı okur okumaz sokağa fırladı. Fakat havadis almak için pek uzun boylu koşup yorulmasına hacet kalmadı. Gebe olan gece, sabah olmadan din düşmanına bütün aza ve teşekkülatıyla tam olarak doğurmuş, Sarıova'ya teslim etmişti. Mahkeme galiba elini uzatıp bu olgun meyveyi koparmaktan başka iş kalmayacaktı. Kundakçı Sarıova idadisi, Fransızca ve hesap muallimi Mehmet Nihat Efendi'ydi. Şahin Efendi bu adamı yakından tanımazdı. Sokakta rast geldikçe şöyle uzaktan bir selam verirdi. Bir kere de bir bayram günü muallimler cemiyetinde konuşmuştu. Bununla beraber sui haliyle meşhur olan bu adamı galiba kasabada Şahin Efendi'den fazla tanıyan da pek az kimse vardı. Münzevi ve bedbin bir insandı. Hemen hiç kimseyle ahbaplığı yoktu. Gündüzleri yalnız dersleriyle uğraşır, etliye sütlüye karışmazdı. Fakat ayyaşlığı ve derbederliği muhakkaktı. Sarıova'da meyhane yoktu. Sırayla her gece bir arkadaşın evinde toplanarak gizli rakı içen sarhoş gruplardan birine de dahil değildi. Akşama doğru eski sarı paltosunun bir cebine rakı şişesini, ötekine gazete parçasına sarılı ekmeğini ve mezesini koyar, Sarıova dışındaki kırlara çıkardı. Orada gecenin geç vakitlerine kadar kendi kendine içer, sonra yıkıla yıkıla evine dönerdi. evi kasabanın bir ucunda fakir bir kulübecikten ibaretti. Karısıyla iki çocuğuna sevgisi olmadığını söylerdi. Bununla beraber aylığından yalnız rakısı için lazım olan parayı ayırdıktan sonra geri kalanını karısına teslim edermiş. Karısı çok kere bu parayı ay sonuna kadar dayandırırmış. Fakat kendine, yahut çocuklara elbise filan alır da vaktinden evvel bitirecek olursa, bu adam taş çatlasa bir okka ekmek getirmez, ailesini aç bırakırmış. Mektepte arkadaşlarıyla olduğu gibi evde de karısıyla çocuklarıyla konuşmaya lüzum görmezmiş. O kadar ki onlar bazen bağırıp çağırıp üstüne yürüdükleri zaman aldırmaz, parmağını kulağına gözüne götürüp işitmiyorum, görmüyorum manasına işaret yaparmış. Ancak sarhoşluk zamanlarında bazen dili bir açılırmış ama pir açılırmış. Sarıova ahali ve hükümetinden evliyalar ve peygamberlere kadar dil uzatmadık kimse bırakmazmış. Mehmet Nihat Efendi, Sarıova ahalisini putperestlikten kurtarmak için kasabadaki bütün türbeyi ateşe vermek lazım geleceğine dair olan hutbelerini bu sarhoşluk ve azgınlık gecelerinden birinde vermiş olacaktı. Şahin Efendi de bu adamı sevmeyenler arasındaydı. Hususi hayatı temiz olmayan bir insanın ne kadar değerli ve malumatlı olursa olsun iyi bir muallim olamayacağına kaniydi. Fakat Mehmet Efendi aleyhindeki cereyan onu heyecanlandırdı. Bu adam bir manasız taşkınlık yapmış, türbelerin baştan başa yakılması lazım geldiğini söylemiş olabilirdi. Fakat bundan Kelami Baba türbesini yakan kundakçının mutlaka o yahut onun kışkırttığı kimselerden biri olduğu neticesini mi çıkarmak lazımdı? Muallim Mehmet Nihat Efendi o gün öğleye doğru baş sorgu hakimi tarafından davet edildi. Kundakçının derhal tevkifhaneye sevk edileceği muhakkak görülüyordu. Fakat bir saat sonra onun koltuğunda çantasıyla çarşıdan geçtiği, idadi mektebine gittiği görülünce kahvelerde hayret, sonra şiddetli bir isyan ve heyecan uyandı. Bir Veliyullah türbesini yakan kafirin elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşması gökteki melekleri isyan ettirecek bir haldi. Sarıova halkı buna nasıl tahammül ederdi? Hükümet memleket ahalisinin din hisleriyle oyun mu oynuyordu? Vah zavallı şeriat, sen kimlerin eline kalmışsın? Bazı taşkın hocalar halifeye telgraf çekmekten ya emir el müminin, evliyalarımızın türbelerini yakıyorlar imdat diye feryat etmekten bahsediyorlardı. Bunlardan birkaçı bunu da kafi görmüyor, alemi İslam'a beyannameler yollamalıyız. Memalik-i İslamiye'de din-i İslam'a reva görülen hakaret ve tecavüzü sizin memleketlerinizi işgal eden Hristiyan Avrupa devletleri bile tecviz edemez demeliyiz diye bağırıyorlardı. Namus ve hayatı tehlikede görünen adamın bir meslektaş olmasına rağmen Şahin Efendi bu meseleye karışmak fikrinde değildi. O gün akşamüstü mektebine ait bazı işler için idareye gitmişti. Marif müdürüyle konuşurlarken odaya bir katip girdi. ''Beyefendi Hazretleri, idadi mektebinde bir isyan çıkmış, polis çağırdılar. Arzu malumat ediyorum.'' dedi. Müdür sapsarı kesildi. Eli ayağı titremeye başladı. İdarenin telefonu bozuk olduğu için oturduğu yerde malumat almasına imkan yoktu. Hademeye ''Çabuk pardesümü bastonumu getirin.'' diye bağırdı. Fakat pardesüyle baston gelmeden evvel idadi müdürü kanter içinde odaya girdi. ''Hayırdır inşallah beyefendi, ne oluyoruz?'' ''Merak buyurmayın efendim, pek ehemmiyetli bir şey değil. Talebe muallim Mehmet Nihat Efendi'yi mektepten kovdu. Polis filan çağırdık ama hamdolsun hacet kalmadı. Nihat Efendi mektepten çıkınca ortalık süt liman oldu.'' ''Vaka nasıl cereyan etti?'' ''Efendim, bu adam bir gün başımızı belaya sokacak diye daima arz ederdim ya. Mehmet Nihat Efendi'nin tevkifi bekleniyordu. Halbuki herif kollarını sallaya sallaya mektebe geldi, derse girdi. Öğleden sonra birinci ders hadisesiz geçti. Teneffüs esnasında talebe arasında garip bir heyecan bas gösterdi. Mehmet Nihat Efendi sınıfa girince müthiş bir gürültü başladı. Çocuklar sıra kapaklarına vuruyorlar, tepiniyorlar, istemeyiz, kahrolsun türbe kundakçısı diye haykırıyorlardı. Yüzsüz herif o vaziyet karşısında hala bozulmuyor, siz çocuksunuz, talebesiniz, derslerinizden başka şeye karışmayın, ben hocanızım. Ben bu kürsüyü işgal ettikçe bana itaat, hürmet etmeye mecbursunuz diye lakırdı anlatmaya uğraşıyordu. Derken efendim bu gürültü üzerine öteki sınıflarda boşaldı. Koridorlar doldu. Çocuklar kahrolsun kundakçı diye haykırdıkça memleketin tavanları zangır zangır sallanıyordu. Müdür gözleri büyümüş, titreyen elleriyle hareketler yaparak devam ediyordu. Beyefendi, acaba çocukları kim teşvik etti? Bu suali Şahin Efendi sormuştu. ehemmiyetini hiç fark etmiyormuş gibi görünüyordu. İdadi müdürü birdenbire kızardı. "Teşviki nereden çıkarıyorsunuz?" dedi. "Bu isyan gençliğin asil vicdanından kopmuş bir şeydir." "Doğrudur. Böyle hareketler bir cemaatin vicdanından kopar. Ancak ne de olsa böyle bir infilak için mutlaka velev ki pek küçük bir sebep, pek ehemmiyetsiz bir kurcalayış lazımdır gibime gelir. Mahaza bendeniz bunu rastgele söyledim." Maarif müdürü düşünüyor, idadi gençliğinin bu hareketini pek beğenmiyor gibi bir tavırla idadi müdürünün yüzüne bakıyordu. Bu tereddüt karşısında müdür de değişmeye ve lakırdısını değiştirmeye başladı. "Mahaza lazım gelen tahkikatı hemen yapacağım. Şayet işin içinde teşvik filan olduğu tebeyyün ederse şedid icraatta bulunmak lazım gelecek. Öyle değil mi beyefendi hazretleri? Talebenin derslerinden gayri şeylerle iştigal etmesine ve bilhassa memleket işlerine karışmasına da asla müdahale edemeyiz." Şahin efendi biçareliğin bu derecesine mahzun bir hafiflemeyle güldü. Maarif müdürüyle idadi müdürü konuşmaya devam ediyorlardı. İdadi müdürü anlaşıldığına göre Nihat efendinin türbeyi yaktığı muhakkak gibi. Müstantik Aziz Bey'in bu adamı hala serbest bırakmasını aklım ermedi. Mamafi eli kulağındadır. Maarif müdürü anlaşılan kafi delil elde edemedi. "Vallahi bilmem beyefendimiz ama umumun kanaati bu merkezde." "Olabilir fakat adliyeci umumun kanaatiyle iş göremez. Sonra doğrusunu isterseniz Nihat efendinin türbeye kundak sokmasına benim de aklım yatmıyor." "Aman efendim, kaç kişinin yanında tekrar etmiş. Hasbeten lillah ifa-i şehadete hazır 20-30 kişi var." "Kati bilmiyorum ama belki o da vardır. Siz çok temiz ruhlu bir tattınız da bir türlü konduramıyorsunuz. Bu Nihat Efendi'den her türlü alçaklık mamuldür." "O adama karşı benim de pek hüsnü nazarım olmadığını bilirsiniz. Fakat zannederim ki oldukça vazifeperverdir." "Vazifeperverliği muntazam derslerine gelmesinden ibaret. Zaten bu ayyaş serseri herifi mektepten atamamamızın sebebi bu değil mi? Ne diye tutulur böyleleri bilmem ki. Bu işte kabahatli olmadığı bile teyemmün etse, değil mi ki halkın bu kimse hakkında bu kadar fena düşündüğü anlaşılmış bulunuyor. Umarım ki bu defa artık mektebi bu müfsitten temizlerim." Maarif müdürü bıyıklarını çekiştirerek düşünüyor, odanın içinde boydan boya dolaşıyordu. "Evet belki, mamafi bu bizim için pek iftiharlı bir muvaffakiyet olmayacak. O kadar düşünüyorum, Nihat Efendi'nin böyle manasız bir şey yapmasını aklıma aldıramıyorum." Şahin Efendi'nin gözleri doldu. Maarif müdürü kendine büyük bir iyilik etmiş gibi kalbi minnet ve sevinçle çarpmaya başladı. Bu adamdan böyle makul ve cesur bir müdafaa beklemiyordu. Emir Dede baş muallimi bu konuşmaya karışmamak istediği halde dayanamadı. "Mahkeme kararını verinceye kadar bu biçare adam bizim nazarımızda masumdur," dedi. "Hem meslektaşı hem amirlerisiniz. Himaye edersiniz değil mi?" Maarif müdürü hafifçe şaşaladı. İdadi müdürü ise sert bir sesle, "Kime karşı? Kanuna karşı mı?" dedi. Akarsuları durduracak bir söz sarf ettiğine kaniydi. Kuvvetli bir tiraz söylemiş bir aktör gibi iftiharla göğsünü kabartıyordu. Şahin Efendi gülümsedi. Her zamankinden daha mütevazi ve yumuşak boynunu büktü. "Kanuna karşı değil beyefendi," dedi. "Kanun adamlarını yabancı tesirlerden korumak, zihinleri ve vicdanları tamamıyla serbest ve salim olduğu halde tahkikat yapabilmeleri ve hüküm verebilmelerini temin için." İdadi müdürü bu ehemmiyetsiz iptidai hocasının küstahlığına kızıyor, fakat açıktan hücuma da cesaret edemeyerek birbirini tutmaz şeyler söylüyordu. Maarif müdürü susmuştu. Fakat onda Emir Dede baş muallimiyle esasta anlaştığını anlatan bir hal vardı. Sadece adliye işe vaziyet etmiştir. Bizim için neticeye intizardan gayri yapılacak iş yoktur demekle iktifa etti. Maarif müdürü bu sözlerle bu meselede kendisinden bir hayır olamayacağını anlatmış oluyordu. Şahin efendi buna kızmadı. Sadece cesaretsizliğine acıdı. İdadi müdürü sözünü şöyle bir neticeyle bitirmişti. "Beyefendinin buyurdukları gibi adliye meseleye vaziyet etmiştir. Bize söz kalmadı. Fakat bu adamın mahiyet-i ahlakiyesi hakkında bana bir şey sorulduğu zaman bildiğimi söyleyeceğim tabii. Şayet mahkum olursa ben idadi müdürü sıfatıyla memnun olmam dersem yalan olur. Çünkü bu adam mektebim için muzur bir elemandır. Ve ben idadi müdürü sıfatıyla her şeyden evvel mektebimi düşünmeyi vazife bilirim. Hakkım yok mu müdür beyefendi? Bu hususta değil Nihat efendi gibi muzur serseriyi kendimi bile feda ederim." Şahin efendi yine sakin ve mahzun, kendinizi feda edebilirsiniz. Fakat bir ferdin hakkını asla, dedi. Şahin Efendi fazla bir şey söylemedi. Bedbin ve Mahzun Marif Müdürü'nün odasından çıktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 170.